Ayrım 9.
Yasa süresi. Ne anlama geliyor bu sözcükler? Neydi süresi biten? Öğrenmek isteğiyle yanmaya başlamıştı. Kadınlar biliyor olmalıydılar. Tek tük sözcükleriyle tepeden bakan, suskun görünümünü güçlendiren psikolog kımıldadı, tutumuna hiç de uygun düşmeyen alçak gönüllü bir davranışla görevi aldı. Yasayı açıklayayım size dedi. Bozduğu ölçüyü düzeltir gibi yavaşça, gene o eski yukarıdan bakan tutumuna geçmişti ki, yaşlıca kadın sertçe kesti sözünü. Gerek yok efendim dedi, yasayı biliyoruz. Avukatımız yeterince bilgi verdi, daha da alırız istersek. Psikoloğun bozularak bakmasını önemsemediğini belli etmemek ister gibi binbaşıya döndüm. Benim oğlumun böyle bir duruma düşmesine yüreğim el vermez binbaşım dedi, gücüm de yetmez. Bu zavallı çocuğa benzemesini mi isteyeceğiz Serdar'dan? Ne kendilerine hayır olur bunların ne ülkeye. Nicelerinin başlarını yaktılar. Şu kızcağız böyle bir alçak yüzünden işkence gördü. Ellerim daha onların yakasında. Kurtulamayacaklar. Sürdürecekti. Yanındaki genç kadının mendilini ağzına bastırarak sarsılır gibi eğilmesiyle duraladı. Toparlanma çabasıyla doğruldu genç kadın. Bir şeyler mırıldandı. Lütfen gidelim filan mı diyor. Tutamamış bir öğütüyle sarsılmaya başlamıştı. Kusacak mı? Binbaşıyla yamağı da şaşkın, biraz da çekingen bakıyorlardı. Yaşlıca kadın hiç telaşa kapılmadan kalktı, elleriyle ağzını kapamış, dal gibi gövdesi öğürmeyle hıçkırık arası kasılmalar içindeki genç kadının kalkmasına yardımcı olmaya çalışırken, ''Haklısın güzelim'' dedi, midesi bulanıyor insanın. ''Sıkma kendini, kus, rahatla.'' Hıçkırıkla sarsılmasını artık bastıramayan iki büklüm genç kadını kucaklar gibi kapıya götürürken de söyleniyordu. ''Komünistler diyorlar, daha kötüsünü mü yapacaklar?'' Kadınlar çıkmıştı. Binbaşını zille çağırıp kadınları izlemekle görevlendirdiği erde kapıyı kapatınca gergin bir sessizlikte iki subayla yüz yüze kalmışlardı odada. O da kalkıp gitmeliydi. İzinsiz kımıldamaktan çekiniyor, kalkmaya gücü yetmiyordu sanki. Levent'le görüşme umudu muydu alıkoyan? O kadının koparamadığı izni ona verirler miydi? Kadın gibi ters davranmamış, kızdıracak hiçbir şey söylememişti. Nasıl dayanmışlardı ona da? Dayanmak zorundaydılar demek. Sizin yaptıklarınızı ancak komünistler yapar dedi kadın açık açık. Sırtını bir yerlere dayadığı belli, hem de önemli bir yerlere. Niye işkence görmüş genç kadın? Çekingen, giderek ürkek bir umarsızlıkla baktığı binbaşının gözlerinde kızgın, saldırgan bir parıltı görür gibi oldu. Kadının acısını benden çıkaracak, yakınır gibi başlamıştı binbaşı. Aklı başında geçinen kişilere bile ne kadar iyi niyetli olursanız olun söz anlatamıyorsunuz. Bir şeyler demeliydi binbaşıya, yanıt bekliyor adam. Beni kışkırtmak için konuştuğu belli, toparlandı. Karşınızda yaralı kişiler var binbaşım dedi. Sağ olun, anlayışlı davranıyorsunuz. Bizler de umarsızız. Gördünüz, acıyla kıvranıp duruyor onlar da. Durdu. Kadınları mı savunmuştu? Binbaşıyı yatıştırmak için daha nesnel görünmeliydi. Yavaşça ekledi. Hepimiz umarsızlık içindeyiz. Sessizliği psikolog bozdu suçlar gibi. Umarsız bir durum yok. Yasaların çizdiği doğru yol izlenecek o kadar. Bağ gözlüklerin çerçevelediği kısık gözleriyle katı, itici bakıyordu adam. Toraman binbaşı daha psikolog bundan. Yasayı siz de biliyorsunuz. Duralamaksızın yanıtladı. Evet biliyorum. Yasayı bundan mı öğrenecekti? Avukatla, gerekirse avukatlarla konuşacaktı. Kadınların tepkisini anımsayıp yakınlık duydu birden. Yüreklenmiş, karşı koyacak güce kavuşmuştu sanki. Nesi kalmıştı, yitirmişti yitireceği kadar. Levent'i kazanması olası mıydı? Genç kadının hıçkırır gibi övürmesinin olaylara bir tür tepki diye yorumlanması tas tamam yerinde geliyordu ona da. Bulaşmamak ama hiçbirine bulaşmamak gerekiyordu. Mide bulandıracak kadar pisti, iğrençti her şey. Binbaşıya gözlerini dikmiş, yanıs bekler gibi bakan yamağına baktı. Bu cücelerle güreşecekti, yenme şansı da yoktu. Cüce buzullardı bunlar, güçleri görüntülerin çok üstündeydi. Şu anda çağırıp karşısına oturtsalar Levent'i, ne diyecekti ona? Diz çök oğlum, sırtına binmek için dizgine vursunlar seni, kurtulalım. Nasıl bir kurtuluş olacak bu, ben kurtulabildim mi? Kimlerden, nelerden kaçtığımızı bilmiyoruz demek. Çocukluğumuzu dolduran cin peri masallarındaki gibi hem çok basit hem çok karmaşık olup bitenler. Bir türlü tam anlayamıyoruz onun için. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte devler, karınca ayağı gibi cinler kuşatmışlar bizi. Kahramanlar masallarda suçsuzları kurtarır. Suçluları cezalandırarak gene gelip ona çarpıyorsun sonunda. Kim kimi cezalandıracak? Kahraman kim? Suçlu kim? Sizi de ille bir yana itecekler, diren direne bildiğin kadar. İki yandan birinin emrine gireceksin. Tutuklu olan, can korkusuna komutanını değiştirmiş. İzin verir misiniz dedi, bir ilaç almam gerekiyor. İsordili aranırken gözleri üstündeydi subayların. Onuruna dokundu birden. Acındırarak korunma değil mi şimdi ilaç arama? Buldu sonunda. Hiç koymadığı bir yere gömleğinin göğsündeki cebe tıkıştırmış. Dilinin altındaki hapla daha iyi duyumsadı kendini. Bağışlayın dedi. Oğlum konusunda bir şey beklemeyin benden. Ne onun beni, ne benim sizi, ne de sizin onu anlamanız olası. Dramatik bir kör dövüşüne düşmüşüz. Herkes kurtarmaya kalkarak batırıyor bu ülkeyi. Oğlumla görüşmek de istemiyorum şimdi. Yaşamının bu genç yaşta trajediyle bitmemesi için elimden geleni yapacağım. Yüreğim dayanmaz. Yalnız önce ne yapacağıma benim karar vermem gerek. Bir etkisi de olur mu bilmem. Gösterdiğiniz ilgi için sağ olun. Kalktı. Başını yavaşça eğerek selam verip döndü. Ardından bir şey diyecekler duygusuyla ağır ağır yürüyüp açtı kapıyı, çıktı. Daha önce çalan zille Er giriyordu odaya ardı sıra. Biraz sonra Er de çıktı. Koridorda yetişti peşinden. Dışarıda, bahçede de yanı sıra yürümeye başladı. İyi mi etmişti bunları deyip ayrıldığına, kötü mü bilemiyordu. Doyum içindeydi ancak. Ne subayların ne onun başka yapacağı şey de yoktu. Dramatik, trajedi sözcükleri şaşalattı adamları, dediklerim değil. Doğru söylemişti. Kendi karar vermeliydi ne yapacağını. Cezaevi derinlerden gelen görkemli koro birden patlayıp duvarlara yeniden çın çın yankılanmaya başlamıştı. Katil junta, katil junta. Bir manga Er düzenli asker adımlarıyla geçti yanlarından. Nöbet değişimine mi gidiyorlardı? Hiçbir şey duymuyorlar gibi. Sen duyuyorsun da ne oluyor? Katil, junta. Sen de katil misin Leventciğim? Kimle, nasıl hesaplaşacağım, kime nasıl başkaldıracağım ben? Öldürdükleriniz karşımıza dikilmeyecek mi? Onlar için acı çekenler. Kurumuş toprak patikayı geçip de yapılar arasındaki geniş yola dönünce karşıda ana yolun ötesinde genişliğine yayılmış bekleşen görüşmeci kalabalığı yolunu keser gibi görünüvermişti uzaktan. Sundurmalı yapıya yaklaşınca demir parmaklıklı bahçe kapısının ardında yan yana dizilmiş yüzleri caddenin öte yanındaki kalabalığa dönük bekleyen silahlı erleri gördü. Ortadaki asfalt yoldan gelip geçen taşıtların gürültüsü olmasa karşılıklı halkla bekleşen askerler birbirlerini tam bir sessizlik içinde gözlüyor gibiydiler. Kent yönünden gelen minibüslerden ara sıra birileri inip katılarak bekleyen kalabalığı daha da büyütüyorlardı. Yakasına iliştirdiği giriş kartını verip önündeki defterde adını bulan Er'den kimliğini alırken cezaevinden gelen dev koro yeniden ara sıra alçalıp kısılarak da olsa bütün çevreye yayılmaya başladı. Katil, junta, kahrolsun! Kahrolsun, faşizm! Aralıklarla birbirlerini tamamlar biçimde yinelenip duran sloganlar, çevreyi gizemli biçimde örtmüş bekleyen sessizliği kırmızı bir çizgiyle çerçeveliyor gibiydi. Nöbetçi Er'in yanından geçip yola çıkarken irkildi. Kalamazdı burada. Bu kırmızı çerçevenin dışına çıkmalı, çabucak gitmeliydi buradan. Yola çıkıp minibüs bakınacaktı ki ürkerek duraladı. Yolun karşısında dikilmiş görüşmeci kalabalığın sanki bütün kişileri gözlerinin üstüne dikmişler, cezaevinden gelerek nöbetçinin yanından yola çıkmış tek kişinin ayrıcalıklı konumunu yargılayıp suçlayarak bakıyorlardı. Ben yalnız değildim, iki de kadın vardı. Onlar nerede? Bizi de konuşturmadılar ki. Derinden gelen birkaç el silah sesi bütün başları kışla yapılarına döndürmese ne yapacağını bilmeden şaşalayıp kalmıştı yolun kıyısında. Uyarı ateşine başladılar gene, o da dönmüştü, cezaevine bakıyordu. Görüşebildiniz mi? Yanında beliren incecik sesi irkilir gibi duralayıp baktı. Yurda güldü. Nasıl bir sevinç dolmuştu yüreğine. Toparlandı belli etmemeye çalışarak. Hayır dedi kuru bir sesle. Çocuklar çıkmıyorlarmış görüşmeye. O kadar zaman içeride ne yaptım diye mi düşünüyor? Öyle bir görünümü yoktu kızım. Nereden görüşeceksiniz dedi. Boş. Tek tük aileleri içeri alırlar kandırmak için. Mihriban hanımlar da görüşemediler. Birlikteydiniz değil mi? Beni de kandırdılar mı sanıyor bu kız? Yok canım. Her şeyi biliyor bu. Mihriban hanımlar dedi. Yaşlıca bir hanımla gençten biri yanında. Evet dedi Yurdagül, Necla, Serdar'ın karısı. İkircikli kaldı bir, tutamadı. Evet, oradaydılar dedi. Genci de hastalandı mı ne? Yurdagül gözlerini cezaevine dikmiş sessiz bakıyordu. Hiç düzelemedi ki dedi. Ankara güvenlikle haşet ettiler zavallıyı. Sonra giz verir gibi ekledi yavaşça. Aile güçlü olmasa kayıplara karıştırırlardı onu da. Kente giden bir minibüs yaklaşıp yavaşladı. Çığırtkan şoför yardımcısı, gidecekleri yer semt adlarını bas bas bağırıp sıralayarak yolcuları çağırıyordu. Gelen yoktu, önlerinde durdu. Atlayıp gitse miydi? Gidemiyordu. Ağır ağır kayıp uzaklaşan minibüsten Yurdagül'e döndü yavaşça. Niye bekliyorlar burada? Şaşmış gibi baktı Yurdagül. Cezaevinde olaylar var dedi. Silah seslerini duymadınız mı? İyi olmamıştı sorması. Evet dedi, uyarı ateşi yapmışlar. Yurdagül'ün yine dönüp bakmasıyla şaşaladı. Bunu demesi de iyi olmamıştı. Hep söyledikten sonra ayıyordum. Acı bir katılıkla şöyle bir bakıp gözlerini yine cezaevine dikti kız. Binbaşı öyle demiştir dedi. Hep öyle derler. Cezaevinde ne uyarısı. Bütün ölçülerini bir iki sözcükle yıpratıp çürütmeye başlamıştı kız. Gerçekten de ne uyarısı cezaevinde. Konuyu değiştirmeliydi. Gerek de yoktu aranmasına. Merak ettimdi. Çağırdılar o gün sizi. Dönmediniz de. Anımsaması için bir an düşünmesi gerekmiş gibi duraladı Yurdagül. Ha dedi. Abim için dilekçe vermiştik 6 yıl önce. Hastaneye gönderilsin diye. Onun yanıtıymış. Saçma. Alay ediyorlar. Takıştık o gün. İçeri alırız diye gözdağı verdiler filan. Sustu. Abinizin durumu ağır dedi. Yine getirdiler buraya. Midesi kanamalı. Tüberküloz da bulunmuş ciğerlerinde. Yetti. Kaçmalıydı buradan. Ne yararı vardı bu acılara bulanmanın? Sağ olun. Levent'e sözleri diletmişsiniz o gün. Çamaşırları da iyi ki yollamışız. Utanır gibi kaçırdı gözlerini. Ha dedi küçümser gibi. Biliyorlarmış zaten. Bir şeyler daha aranıyordu. Kalmadı. Kentten gelen bir minibüsten kalabalıkça birileri indi yolun öte yanına. Bir dakika deyip fırladı Yurdagül. Koşarak karşıya geçti. Minibüsten bir oğlanla inen kızla konuşmaya başladı. Yanlarına iki kadın sokuldu. Genişlettiler konuşmayı. Ne yapacaktı şimdi? Şu gelen minibüse atlayıp gitse miydi? Gidip ne yapacaktı? Aklı burada olacaktı hep. Kalıp yapabileceği de bir şey yoktu ki. Yurdagül ayrıldı konuşanlardan. Koşarak geldi. Olaylar büyük çaptaymış içeride dedi. Mermercinin altında bekleşen kalabalığı gösterdi. Şöyle geçelim isterseniz. İkircililikten kurtulmasına sevinmiş gibiydi. Gitmeyi düşüneceğini kız olası görmemişti demek. Yine de isteyip istemediğini bilmeden ağırca yürüdü Yurdagül'ün peşi sıra. Yolun kıyısında bekleşen kalabalığın ardından mermercinin ilerisinde yıkık taş duvar gibi çıkıntı önündeki bir tümseye çıkıp durdular. Cezaevinden sesler yükselmeye başlamıştı yine. Görkemli koru derinlerden boğuk yankılarla gene başlamıştı. Katil junta. Hep aynı sözcüklerle aynı haykırışlara kim bilir neler kattığını inanıyor bir dolu insan yüreği. Ya bu uzaktan bakan, bekleşenlere, kalabalığın hemen göze çarpan bir yanı da çoğunun kadın oluşuydu. Eşler, analar, bacılar yolun üst yanına sıralanmışlar, gözleri soğuk kışla yapılarında umarsız bir acıyla öylece bakıp duruyorlar. Yer yer kaynaşmalarla aralarında konuşanlar, ara sıra gelip gidenler, yer değiştirenler asfalt yol boyu uzayan bu kımıltılı yığını hiç bozmuyor. Gülşen teyze de gelecekti. Sarsılır gibi olduğunun ayrımına varmadan sürdürdü Yurdagül. Hastaneye telefon etti çocuklar, nöbeti varmış. Bir arkadaşına bırakabilirse, anımsamış gibi duraladı. Belki gelmiştir de dedi. Biz bir ara sağmalcılara gittik çocuklarla. Kız şöyle aranır gibi kalabalığa bakınıyordu. Yüreği nedenini bilemediği bir korkuyla sıkışarak o da gözlerini gezindirmeye başladı ürkek ürkek. Ya bir de görüverseydi. Peki niye bu kadar çok istiyordu görmeyi? Yurdagül'ün Gülşen'den söz etmesini irdelemeye başladı birden. Karşılaşmak istemeyeceğimizi bilmiyor demek. Doktor hanım benden, ilişkilerimizden söz etmemiş olabilir mi? İçeride binbaşıyla konuşan o hanımlar da burada mı? Doktor Gülşen konusunda ağzından yanlış bir söz kaçıracağı korkusuyla usuna ilk gelen soruyu sormuştu. Arabaları bekliyordu, gitti onlar dedi Yurdagül. Necla hasta, nasıl olup da içeride o kadar kalabildiğine şaşılır. Kim bilir neler anlattı binbaşı. İçeride konuşulanları öğrenmek için kışkırtıyor, yanıtını bekler gibi de sustu. Söylenenleri yinelemeyi canı nasıl istemiyordu. Hangisini anlatacaktı? Anlatırken kendi yerini de açıklamak zorunda kalacaktı. İçtenlikle söylemesi gerekirse açık seçik yerini kendisi de bilmek istemiyordu. Birilerinin yanına geçip birilerinin karşısında olanlardan değilim ben. Bir yasa çıkmış dedi isteksizce. Tutuklular yararlansın istiyorlar. Aileler yardımcı olmalıymış, konu oydu. Kızdan bir şeyle öğrenmek için mi yeğlemişti bunu? Pek kestiremeden söyleyivermişti. Başının içinde dolanıp duran, biçimini bile kavrayamadığı bir sürü nesneden hemen kurtulmak istediği çok şey vardı. Alçak, namussuz herifler. Tutamayıp patlayıverecek bir kızgınlıkla döndü kıza. Şurayı burayı basıp sokaklarda yol keserek insanları öldürenler alçak, namussuz değil de... Bağıramadı. Tetiği çekmişti de tabanca tutukluk yapmıştı. Çıkmadı sesi. Baş sorunları o dedi Yurdagül. İlle namussuz türetecekler. Yalan mı? At kuyruğu biçiminde bağladığı kıvırcık saçları, incecik gövdesi, bacaklarını sarmış kirli bulucuniyle kız öyle katıksız inançla, öylesine kesin söylüyor ki yalanı, doğruyu ayırmak olası değil. Ne kahramanlardan, ne hayınlardan yana olmadığını anlatabilir miydi bu kıza? Gözleri biraz altlarındaki kalabalıkta ağır ağır gezinip duran Doktor Gülşen'e bakınıyor. Yurdagül birden anımsamış gibi dönüp baktı. Siz bilmiyor musunuz dedi yeni çıkardıkları pişmanlık yasasını, 3216 numaralı yasa. Hayır bilmiyorum. Yüreğinde sıkışma duydu. Sözün buraya gelmesini o hazırlamıştı istemeyerek. Susmakla kurtulabilir miydi şimdi? Kızın soruş biçimi alaylı değil miydi biraz? Siz bilmiyor musunuz? Yıllar önce yararlandığın yasayı nasıl bilmezsin? Kafasına iyice takılır olmuştu. Bir kuruluk vardı boğazında. Bu yasa yeni çıkmış. Bunlara köpeklik edenlere büyük olanaklar sağlıyorlar. Devlet kayıtlarından kimliklerini değiştiriyorlar izlerini silmek için. Estetik operasyonla yüzlerini değiştiriyorlar. Bir sürü rezillik. Bir an durup gene aldı. Hem de bu kez üstüne varır gibi. Eskiden de varmış dedi 141-142. Maddenin 7. fıkrası. Sonra başka maddeler. İhbarcılarla ilgili. Eroincilere uygulanırmış. Hepsini devletin korumasına alıyorlar bu yeni yasayla. 3-5 iti... Sırtında birikmiş ter damlaları kuyruk sokumuna doğru ağır ağır iniyordu. Ağzı iyice kurumuştu. Yalnız başının içindeki sinsi kalabalık değil, önlerinde yol boyu solur gibi kımıl kımıl devinen görüşmeci yığını da bulanıvermişti. Toparlanmaya çalıştı. Neyi gösteriyordu bu? Demek bu kız benim bir günler 7. fıkradan yararlanıp... Bilmiyor. Biliyorsa domuzuna söylüyor demek. Kışkırtıyor. Açıklamaya zorlayacak beni. Bu ayağı yere basmayan sersem kıza neden neyi açıklayacaktı? Sırtındaki ter damlaları donup kalmış gibiydi. Ne hakla böyle katı yargılara varıyorsunuz dedi. Sizin dışınızda bir sürü olay yaşanmış. Söz konusu olan başkalarının yaşamı sizinki değil. Levent'in asılmasını mı yeğliyorsunuz? Onlar sustukça dışarıdaki silahlı arkadaşlarına güvendikçe nereye varacak? Bugün Levent'i asacaklar. Yarın belki seni, sonra bir başkasını, sonra kanlı kıyımlar sürüp gitsin öyle mi? Bir ütopya uğruna sonu gelmeyen bir sürü kanlı özveri kime ne kazandıracak? Kız önce şaşaladı. Dinlerken ağır ağır yerine arar gibi kımıldadı bir iki. Dikelip kesti birden. Savaşın ortasında sorulacak soru bu değil dedi. Nasıl görmüyorsunuz anlamıyorum. Levent'in asılması diyorsunuz. Onları asacakları yargılasanıza. Kendini kurtarmak için kurbanlar mı atsın oğlunuz bu alçakların önüne? Sizinle tartışmak istemem. Biraz anlayışla yaklaşmanızı bekliyorum sadece. Levent'in asılmasından söz ederken benim de ağzım çarpılacak gibi oluyor. Biz taş mıyız? Bu kızın gözleri ne renkti? Kaynayıp duran pırıltılı bir sıvı göz bebekleri. Gözlerini de hep kaçırıyor. Ağlayacaktı da ondan mı? İstediğin kadar kas katı oyna kızım. Yüreğini örtbas edemezsin. Biliyor musun? Başkalarının yüreği de var. Onlar da taş değil. Kirli soluk blucinin art cebinden güçlükle çekiştirerek boşalmış görünen yassı bir sigara paketi çıkardı Yurdagül. Dönüp uzattı. Kaçırmadığı ışıltılı gözleriyle barış önerisi bir tür. Ben artık içmiyorum. Günde bir iki tane filan. İyi dedi Yurdagül. Burada da iki tane kalmış. Boş paketi buruşturarak attı. Çıkardığı çakmakla yaktı sigaralarını. Dumanı derinliğine çekip tuttu ciğerlerinde. Geçen de böyle değildi. İyice alışmış sigaraya bu kız. Ağza çarpılacak gibi olmak kolay mı? Siz buradasınız değil mi? Ben şöyle bir kolaçan edeyim. Basın geldi. Belki de yaralı filan var içeride. Telefon edip duruyorlardı cezaevine. Bakalım ne olacak? İzninizle. Bir şey demesine kalmadan elinde sigarası yürüyüp indi kalabalığa doğru. Kız gidip de birden yalnız kalınca şaşaladı. Kentten gelen minibüslerden inenler vardı gene. Gözleriyle arandı. Kalabalığa karışmıştı Yurdagül. Bu kadınlardan biri de Gülşen mi şimdi? Kıyıdan inip aralarına karışmayı göze alamıyordu sanki. Karşısına çıkıverirse bir de. Tanır mı beni? Saçlarım döküldü. Tepeye doğru genişlemiş kırışık bir arsa gibi alnım. Şakaklarım iyice kırlaştı. Hele son yıllarda. O da nasıl değişti kim bilir. Kuytudan suçlar gibi bakışı değişmemiştir. Bir de o kısa, bıçak saplar gibi konuşması. Ne yanlış, ne kötü şeyler bile çekicilik kazanıyor gençlikte. Sonraki yıllar anımsayınca dayanılmaz bulduğun, belki de küçümsediğin şeyler. Gülşen, bu tabak çatlamış, içeriden şıp diye yanıtı. İyi halt ettin. Gene de gidip kollarıma almış, öpmüş, öpmüştüm. Unutup gitmiştir. Benim de nereden geldi aklıma? Sesinin tonu çekiciydi belki. Ya cezaevinden çıkınca, köşede yolunu kestiği gün. Öç alır gibi ağız dolusu sövgüleri yüzüme kusunca kesin tanıyla yaşam boyu taşıyacağım bir etiket yapıştırdı alnıma. Acımasızdı. Kime köpeklik ettim ben? Aynı tanıyı demin kız yineleyip durdu birileri için. Müslim'i saymazsa bir rastlantıydı Müslim'i vermesi, iki kurbanı olmuştu. Biraz da anlaşmayla olmuştu bu. Aynı yuvarda çalışmışlar. Onlar bunu, bu da onları açıklamıştı. Öyle denebilirdi. Gene de pek öyle değildi. Diretseler cezaevinde, biraz daha uzun kalmaya katlanabilselerdi, kemancı Raşit'i kurtaracaklardı ciddiyse. Konservatuvarı yeni bitirmiş, kendine umutlar bağlanan bir kemancıydı Raşit. Onu ben kandırmadım, o kandırmamıştı. İyi yürekli, giderek saftirikçe kemancı Raşit'in asıl büyük cezayı yüklenmekten korkan yuvarlarının sekreteri tiyatro oyuncusu Edip çelmişti aklını. O sonradan tiyatrosunu atlayıp kurtardı kendini. Kemancı Raşit eriyip gitti. Bir gece kulübünde keman çalarken gördü bir gece. İçi yandı. Çok güç koşullarda yaşamını sürdürme savaşımı verdiğini daha önce de duymuştu. Birbirlerini tanımazdan geldiler. Belki Raşit gerçekten tanımadı beni. Çok yıllar geçmişti. Kadınlı erkekli sergi kutlayan bir sanatçı kalabalığı içindeydik. Benim asıl kurbanım benim. Kurtarayım derken nelerini yıkıp parçaladım onu. O yaptığından mı pişmanlık duyuyordu şimdi de? İrkilerek baş kaldırdı. Niye pişmanlık duysundu? Yapması gerekeni yapmıştı. Kandıran, aklını çelen de olmamıştı. En doğru yolu tutmuş, savaştan çekilmişti, o kadar. Şimdi anımsadıkça ayrımına varıyordu biraz da. Savaşa belki de hiç girmemişti o. Bir delikanlılık dönemi sanrısına kapılmış, kurtulmuştu sonra. Kimi hastalık biraz iz bırakıyor, bu tabak çatlak. Ben de hiçbir halt etmedim. Önemli şeyler uçar gider, bir küçük ayrıntı kıymık gibi batıp kalır bellekte. Erkekler niye az? Çoğunluğu kadınlar oluşturuyor kalabalıkta. Erkekler işte de ondan belki. Bu kadınlardan biri Gülşen mi şimdi? Hangisi? Gidip aralarında ağır ağır dolaşmak geçti içimden. Birden göz göze geliverirse ne yapacaktı? Elinde değildi. Daha varsayınca heyecanlanıyordu. Uzaktan görebildiğince bütün kadın başlarını tek tek gözden geçirmeye başladı. Çeyrek yüzyıllık arayla bir kadını kalabalık içinde aramak, hem de uzaktan uzağa, dünyaya belki biraz budalaca ama tatlı bir bakıştı. Görürse ne olacaktı? Yakınına sokulmayı düşünmüyordu. Yurdagül'le konuştukları yetmişti. Hele bir donu çekemezdi. O beni tanır mı? Yurdagül gösterirse. Başvurup da yüzümü değiştirsem yeni yasaya göre, öyle çıksam karşısına. Yeni kişiliklere yeni yüzler takacaklar demek. Bir yeni yüz de Levent'e. Doktor hanım onu da tanımasın. Baba oğul hayınlara iki yeni yüz. Şu arkası yarım dönük eşarplı mı? Değil, değildi. Doğru dürüst benzetebileceği biri çıkmamıştı. Gelmedi belki de. Kaçmaklı olmamıştı. Levent'in yüzünü estetik operasyonla değiştirilmesi yolu saplanıp kalmıştı kafasına. Görüşme yerinin loşluğunda kızarak anımsadığı alaylı gülümser bakışlı yüzünün kesip biçilerek değiştirilmesi olasılığını sindiremiyordu bir türlü. Başka yüzde bir Levent'i o da tanıyamayacaktı. İstemiyordu. Kesinlikle istemiyordu. Düşünüp kurmaktan da, kurdukça umarsızlığın daha da kabaran seline kendini kaptırmaktan da kurtulamıyordu. Cezaevinden yükselen koro gene başlamıştı. Yeni sözler gelir gibi oldu kulağına. Devrim mi diyorlar? Bir görkemli uğultu biçiminde dalga dalga çevreye dağılıp giden koronun yeni sözlerini tam çıkaramıyordu. Levent de orada. Yüzü nasıl değişir onun? Ne hanımdı o kadın? Onun da yüreği el vermemişti oğlunun yüzünü değiştirmelerine. Türkiye nerelerde? Varsın ünlü aileler de çocuklarının yüzlerini değiştirmeye çağrılıyor. Biraz benziyor ya, bu yana doğru koşturarak gelen kadın da Gülşen değil. Ne kadar bozulsa Gülşen güzel kadındı. Kalçalar öyle kabarmış olamaz. Niye bekliyorum ben burada? Gidemiyordu. Yurdagül gelirse...